Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Atabay ile beraberiz. Kendisiyle hafta boyunca yurt içinde, yurt dışında yayınlanan raporlar, makaleler, açıklamalar üzerinden ekonomideki görünümü konuşuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
Merhabalar Sinan Bey, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında hızlı bir ekonomi gündemi var. Açıklanan veriler var, yapılan açıklamalar var, raporlar gelmeye devam ediyor. İsterseniz öncelikle düne dönelim, büyümeyle başlayalım. Büyümede iki çeyrek üst üste negatif teknik resesyon gerçekleşmiş oldu. Ben size hem güven endeksleri de açıklanıyor bir yandan tabii ki. Sadece bu büyüme özelinde değil, ileriye dönük olarak da sormak istiyorum. Öncelikle bu büyüme bize ne mesaj veriyor? Kompozisyonunda nasıl değişiklikler var? Bir bunu soracağım. Bir de evet bugün yani geriye dönük olarak iki dönem üst üste daraldık. Ama önümüzdeki süreçte bizi ne bekler?
Şimdi gayri safi milli hasılanın güncellemeleri de var ilk çeyrek, ikinci çeyrek, özellikle ikinci çeyrekle ilgili. Yani gözüken son iki çeyrekte, çünkü şimdi şöyle aslında toparlayayım tekrar sözü. Şuradan almak lazım. Yıllık büyümeden çok bundan sonra çeyrekten çeyreğe büyümenin ne olduğu daha önemli olduğu bir dönemin içindeyiz. Çünkü ekonomideki yapılmak istenen ekonomik büyümeyi yavaşlatmak, iç talebi dizginlemek, çok da fazla üretime zarar vermeden bunu talep üzerinden dengeleyerek enflasyonla mücadele programına büyümenin kompozisyonu değiştirerek destek vermek. Bu tarafta bir yol kat edilmiş gibi gözüküyor. İkinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,2 daralmanın üzerine üçüncü çeyrekte de aynı şey gerçekleşti. Tam olarak aynı oranda. Ama bir tarafında iç talep daha güçlüyken ve daha çok stoklara üretim var, onun üzerinden yavaşlamışken bu sefer iç talepte de belli bir ölçüde yavaşlama olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu net ihracatın katkısı biraz daha pozitife dönmüş durumda. Dolayısıyla gayri safi milli hasılanın seyri açısından Merkez Bankası'nın istediği bir eğilime doğru değişim olduğu var ortada veriler olarak. Bunun tabii enflasyonla ilişkisini kurarsak, üçüncü çeyrek boyunca enflasyonun geldiği seviye, bizim gördüğümüz aylık rakamlar, Merkez Bankası'nın o hedefi 1,5, %1,5'luk son çeyrek hedefine doğru çok yakınsamamış olması aslında bu kadarcık bir yavaşlamanın çok yeterli olmadığını anlatıyor bize bu dezenflasyon programı açısından. Dolayısıyla bu, evet, doğru yönde bir değişim var ama Merkez Bankası bununla yetinmemesi gerekir. Biraz daha ekonomiyi yavaşlatıcı politikaları devreye sokması, en azından hedeflere ulaşması açısından biraz daha garanti edici olacaktır. Ama onun böyle olmayacağını ben düşünüyorum. Çünkü bir taraftan tüketici güveni verilerine bakıyoruz. İşte belli bir toparlanma var. PMI verilerini beraber hepsini değerlendirirsek sanayi tarafındaki gidişat bir toparlanma var ama hala 50'nin altında. En son gelen Samex verileri hem hizmetlerde hem sanayide özellikle bu yükün taşındığını gösteriyor. Dolayısıyla ben Aralık ayında bu büyüme verisinin arkasından faiz indiriminin artık gerçekleşeceğini düşünüyorum. Muhtemelen temkinli başlayacaklar. Ama hani 100-150'lik bir baz puan gibi değil, böyle 250 baz puanla başlamaları, yani 2,5 puanla başlamalarını bekliyorum. Bunu sanırım daha önce de konuşmuştuk. Çünkü arkasından gelecek dezenflasyon sürecinde hedefe gerçekten %21 olması biraz neredeyse imkansız olduğu için arkasından yavaşlayacak enflasyon yıllık düşüşü ve aylık performans biraz daha öne çıkacak. İşte orada yavaşlatacaklar. Dolayısıyla Aralık ayı için 250 baz puan bence şu anda bu veriden sonra cepte gibi gözüküyor. Hem sanayi sektörünün zorlanması hem hane halkının bu aşamadan sonra zorlanmasının artacağı, özellikle bir gelir eşitsizliği var biliyorsunuz, hepimizin bildiği. Daha orta ve alt gelir gruplarının daha zorlandığı bir dönemeç olacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimi o tarafta da biraz rahatlatıcı olacaktır.
Bu arada enflasyon demişken Midas Podcast'te de ilginç bir bölüm yayınlandı. Yüksek enflasyon ortamında yatırım yapmak zordur. Bu podcast bölümünde her koşula uyacak bir portföy dağılımı mümkün müdür sorusu tartışılıyor. Bu konuda farklı stratejiler var. Bu stratejiler masaya yatırılıyor. Oldukça zihin açıcı ve dinlemeye değer akıcı bir bölüm olmuş. Dinlemek isteyenler için linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. İsterseniz devam edelim Güldem Hanım. Merkez Bankası'nın geçen haftaki PPK toplantısının ardından bu hafta da toplantının not özeti geldi. Orada da ön plana çıkan başlıklardan bir tanesi gıda enflasyonu enflasyon hesabının dışında tutarsak beklenen bir seyir içinde gidiyor. Ama gıda enflasyonu Kasım ayında da yüksek gelecek. O da manşet enflasyonu birazcık yukarı çekiyor olacak. Büyüme verisiyle beraber değerlendirdiğimizde, genel yapılan açıklamalara baktığımızda Merkez Bankası'nın faiz kararı açısından artık az çok karar verilmiş ve uygulanacak aralıkta gibi bir görüntü var sanki.
Kesinlikle katılıyorum size. Çünkü Merkez Bankası'nın en son enflasyon sunumunda sanıyorum Cevdet Akçay'ın söyleminin içindeydi. Çok da emin değilim, Fatih Bey de söylemiş olabilir ama iki şey işaret etti. Bir tanesi kira fiyatlarındaki gidişat, bir geriden gelen enflasyonla bağlantılı daha çok. Bir de tabii ki gıda fiyatlarının seyrinin Merkez Bankası'nın para politikasının kontrolü dışında olduğunu dolayısıyla vurgulamışlar. Dolayısıyla burada demek istedikleri aslında şuydu. Biz sadece bunlara bakarak faiz indirimini geciktirirsek gereksinden fazla bir şekilde ekonomiyi boğmuş olacağız anlamını ben çıkarmıştım o söylemden. Dolayısıyla kira fiyatları enflasyonu, evet, hem yazın bu %25'lik sınır kalktı, hem de biliyoruz ki daha çok ortalama enflasyonun seyriyle bağlantılı. Dolayısıyla ortalama enflasyonla manşet enflasyon, yıllık enflasyon birbirine yakınsadığında kira fiyatlarında kontrol altına alındığını göreceğiz. O noktaya gelmemize de daha en erken 1,5-2 sene gibi bir süreç var ne yazık ki. Gıda fiyatları tarafında işte o zaman da sizinle konuşmuştuk. Ben Merkez Bankası'nın yaz aylarında gördüğü rahatlamanın devam edebileceği umuduna şaşırmıştım. Çünkü tarım sektöründe korkunç bir durum var. Hem çiftçi işte üretimsel sorunları, maliyet sorunları, iklim krizi, işte borç yükü, fiyatlama sorunları, bütün bunlar tarım üretimini sekteye uğratıyor ve tarım gıda fiyatları enflasyonu yükseltiyor. Dönem dönem işlenmemiş gıda fiyatları enflasyonu ön plana çıkıyor. Bir takım üretim problemleri üzerinden. Dönem dönem özellikle maliyet baskılarının arttığı dönemde işlenmiş gıda fiyatları enflasyonu ön plana çıkıyor. O yüzden de gıda fiyatları enflasyonu hani sadece bu çeyrek değil, önümüzdeki bu problem artarak devam ettiği için önümüzdeki yıllarda da hep manşet enflasyonu bence üzerinde kalmaya devam edecek. Üretim sezonunun ya da üretimin yükseldiği sezonlar hariç, o çeyrekler hariç olmak üzere. Dolayısıyla orada çok ciddi bir tarım politikasızlığı var. Hani onu unutmamak lazım. O açıdan bakınca da evet, faiz indirimleri gelecek gibi tekrar o da destekliyor bu görüntüyü. O vurguya rağmen en son notta.
Peki ufak bir parantez, Cevdet Akçay dediniz. Bu hafta Cevdet Akçay'ın yurt dışında yatırımcılarla yaptığı toplantıda yaptığı tespitler, açıklamalar yurt dışı basınına tarafından bize de ulaştı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz o açıklamaları?
Şimdi söylem olarak aslında bizim enflasyon raporu ya da PPK notları dışında çok bir söylem yok. Ama tabii oradaki bir cümle çok vurucuydu. O da hani zamanla biz kur üzerindeki kontrolü gevşeteceğiz. Daha değil sözüydü. Buna benzer bir açıklama yaptı. Hani tabii ki bu hani kur kontrolü, kuru kontrol ettiklerini, TL'nin değerini faiz artışlarının yanında ikinci bir araç olarak değerlenme yönünde tutarak kullandıklarını biliyoruz. Hani bunun itiraf edilmiyordu. Bu hani enflasyon hedeflemesi izleyen bir merkez bankası için ya da bunu uyguladığını iddia eden bir merkez bankası için kuru bu şekilde kontrol ediyoruz da şimdi gevşek bırakıyoruz demiyorlar. Ama bunun yapıldığını zaten biliyorduk. Dönem dönem işte bu kurs döviz satışlarıyla piyasada dengelemek için, hedefe doğru yöneltmek için dönem dönem işte Cevdet Akçay öncesindeki dönemde olduğu gibi işte tamamen kontrolsüzce satarak hani kur yönetilen bir kur olduğunu biliyoruz. Hani bunun itirafını duymak hoş, rahatlatıcı. Bunun yurt dışından gelmiş olması, yurt dışı yabancı yapıcı toplantılarıyla gelmiş olması da tabii ki bence anlamlı. Yanlış bir iletişim politikası. Bunu içeriye de anlatmak, eşit şekilde anlatmak gerekiyor. Ama hani neyi nasıl kontrol ettiklerini, yönettiklerini duymuş olmak, yapıldığını bildiğimiz şeyi, onayını almış olmak, evet, değerli o açıdan. Hoş karşılıyorum açıklamalarını.
Peki Güldem Hanım, isterseniz bir de finansal istikrar raporuna dönelim. Orada da size şunu sormak istiyorum. Vatandaşların kredi kartı borcuna ilişkin. Orada vatandaşın kredi kartı borcunu ödeyemediğini görüyoruz. Alt detaylara baktığımızda kredi kartları, ek hesaplar ve ödenmeyen borçlarda artış gözüküyor. Biz sizinle Esasında bu resmi birçok programımızda konuşuyoruz. Bir kez daha görmemiz açısından da faydalı oldu gidişatı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan ne anlamamız gerekiyor?
Ya şimdi bizde şunu şöyle bir yüzeysel bir tartışma var hatırlarsanız. İşte faiz artıyor, iç talebi yavaşlattığını söylüyorsunuz. Ama sokağa çıkıyoruz. İşte herkes restoranlarda, herkes alışverişte, herkes bir yerde. Ya tam da öyle değil durum. Hani bunun biraz yansıması. Bir şöyle bir grup tüketiyor. Gerçekten gelir dağılımında çok ciddi bir bozulma, özellikle 2021 bu sert faiz indirimi politikası sonrasında arttı. Yüksek gelir grubu ya da belli bir orta gelir grubunun bir kısmı çok daha servet transferi yoluyla, yapılan servet transferi yoluyla zenginleşti. Daha orta gelirin, orta grubun alt kesimleri, orta gelir grubunun altındaki daha dar gelirli vatandaşın hayatı da aşırı zorlaştı. Dolayısıyla gerçekten harcayan bir kesim var. Rahat rahat işte her türlü alışverişine devam eden. Diğer taraftan artık ev ya da araba, konut işte bu tür ihtiyaçlarını karşılayamayacağını emin olan, bundan umudunu kesen bir grupta günlük harcamalar peşinde. İşte gidiyor daha çok işte bir kırmızı ruj endeksi vardır. Belki sizle konuşmuşuzdur bunu. Daha çok tüketim ama küçük tüketim malzemeleri alıyor. İşte daha çok kendini mutlu eden akşam yemeğine çıkıyor, öğle yemeğine çıkıyor ama zaten bir umudu yok. Bir de çok altında bir grup var ki o da zaten nakit, asgari ücret ya da işte maaşı yetmeyen, kredi kartına yüklenen ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartına yüklenen bir grup daha var. O da çok önemli sayıda bir grup. İşte biz aslında biraz da onların etkisini görüyoruz. Çok daha kalabalık bu tür hayatı zorlanan insanlar. Ve bu insanlar hem faizlerin yükselmesi, zaten çünkü asgariyi kapatabiliyorlar ancak kredi kartında. Faizlerin yükselmesi ve zorunlu harcamaları kredi kartı üzerinden yaptıkları için de bu harcamaya kredi kartla devam ediyorlar. Bir taraftan bu harcamalar artarken tabii ki ödeyememe sorunları baş göstermeye başlıyor. Hem faiz yükseldiği için hem de buna mecbur oldukları için. Çünkü kesemiyorlar, bir yatırım oradan bir tasarruf yapamıyorlar ya da aşağı indiremiyorlar. O da kredi kartları performansını işte bu şekilde grafiklere yansıyor. Bu peki kolay kolay çözülür mü? Buradaki aralıktaki bir faiz indirimi bunun hemen çaresi olmayacaktır. Bunun çaresi elbette enflasyonun istikrarlı şekilde düşük seviyelere inmesi. Ben hani tek haneye ineceğine inanmıyorum. Bu sene işte sonunda %30'lar civarı bir yere. Önümüzdeki sene de belki işte 20'lerle 30 arasında bir yere iner. Onun altında bu politika seti içinde çok da mümkün görmüyorum. O yüzden bu açıdan insanların hayatlarının bu çok akut bozulmadan biraz kurtulsa da aslında çok da fazla rahatlayacağını inanamıyorum ne yazık ki.
Evet, bunu zaten önümüzdeki süreçte konuşmaya devam edeceğiz. Bu çözülemeyen, derinleşen bir konu olarak karşımızda duruyor. İsterseniz bir de yurt dışına uzanalım. Yurt dışında da Trump etkisi kendini göstermeye devam ediyor. İşte yaptığı atamalar, yaptığı açıklamalar, diğer ülkelere yönelik olarak verdiği mesajlar çok konuşuluyor. Ben bu hafta size BRICS'le ilgili yaptığı açıklamayı sormak istiyorum. Trump diyor ki BRICS ülkelerinin BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine yönelik bir taahhütte bulunmalarını istiyor. Eğer böyle bir taahhütte bulunmazsanız bu ülkelere %100'e ulaşan gümrük vergilerini masaya koyacağını belirtiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Trump sadece BRICS ülkelerine değil, komşularına da yönelik açıklamalarda bulunuyor. Diğer ülkelere yönelik de bulunuyor ve daha gelmeden önce çok yüksek dozdan cari anlamda tehditlerde bulunuyor ve pazarlığı çok yüksek bir seviyeden başlatıyor. Siz nasıl okuyorsunuz bunları?
Yani Trump'ın ilk dönemini de bildiğimiz için sonuçta Trump'ın seçilmesiyle beraber hep tartıştığımız konu küresel ticarette bölünmeler, bölgesellikler, büyük eski işte Dünya Ticaret Örgütü kuralları gibi, Dünya Sağlık Örgütü'nü bunun içine koyabiliriz vesaire gibi büyük kurumların, uluslararası kurumların sözünün artık çok da ağırlığının olmadığı bir döneme doğru giriyoruz. Dolayısıyla ülkeler ticari bağlarını korumak için, hatta bunları yeniden yapılandırmak zorunda oldukları için ikili anlaşmalar üzerinden bundan sonra ilerleyecekler. Bu Türkiye için çok avantajlı olduğu alanlar var. Belki dezavantajlı olduğu alanlar avantajına göre biraz daha az. Ama tabii dünya ticaretinde olan bu şekilde bir bölünmenin yaratacağı, özellikle böyle bir enflasyon döngüsünün tam kontrol altına alınmış gibi gözükürken üzerine gelmesi, küresel enflasyon üzerinde büyük oynaklıklar yaratacak. Hani bu büyük çerçevenin sınırları diyelim. Şimdi Trump'ın bu şekilde girmesi dolayısıyla sürprizli değil. Ama şimdi BRICS'i kendi içinde alalım. BRICS yeniden oluşmak üzere, yeni oluşmak üzere olan, aslında birlik olarak belki bir 15 senesi var ama, bir 10 küsur senesi var ama biraz daha yeni şekillenen, işte Türkiye'nin de orada bulunmaya çalıştığı bir oluşum. Ama hani BRICS'in ekonomi temellerine baktığımız zaman bir para birimi yaratma isteği ve hayali var. Ama bu zaten o kadar kolay bir adım olmayacak. Hatta bunun işte ne kadar gerçekçi olur, dolarla küresel ticareti ne kadar pay kapabilir oradan, bütün bunlar tartışma konusu ve en azından kısa ve orta vadede bu işin çok da kolay olmadığını biliyoruz. Ama o yönde bir istekleri var. Çok ekonomik olarak kısa vadede çok gerçekçi, etkili olması gerçekçi gözükmese de. Şimdi böyle bir veri varken Trump'ın bunu gelip de ben bunu yaparsanız %100 gümrük vergisi koyacağım demesi, hani onlar ne kadar hani bir taraftan biz para birimi yaratacağız, dolardan kopacağız gibi boş bir iddia içindelerse, %100 gümrük vergisi koyacağım da aynı şekilde boş bir pazarlık masası iddiası gibi gözüküyor bana. Bu tabii gümrük vergisi koymayacağı anlamına gelmiyor. Hani Trump yapısı ve doğası ve dünya görüşü gereği doları korumaya çalışacak. BRICS de işte dünyadaki bu bölünmeyle beraber buradan uzaklaşmaya çalışacak. Bunu anlıyorum ben. Dolayısıyla burada bir pazarlık masası olacak, oturacaklar. Arkasından da biz bu dediğim gibi ticari anlaşmaların ikili şu anda işte Kanada ile başlayan görüşmelerde olduğu gibi BRICS ülkeleriyle de yapıldığını göreceğiz. Hani bu bir para birimi oluşturmayı geciktirir mi? Geciktirebilir. Geciktirirse ne olur? BRICS bundan çok mu etkilenir olumsuz? Zaten etkilenmez. Zaten çok çok böyle ölü doğum gibi bir şey olacaktı. O yüzden de hani bunlar karşılıklı kas göstermeler, güç göstermeler, arkasından da bir takım uzlaşma mesajları gelecek diye düşünüyorum ben.
Evet. Ocak ayından sonra dünya gündemi açısından çok hareketli, çok tartışmalı günler başlayacak gibi gözüküyor. Size bir de kapamadan önce Avrupa Merkez Bankası'nı sormak istiyorum. Avrupa Merkez Bankası'nda Aralık'ta faiz tarafında ne karar alacağı konuşuluyor. JP Morgan'ın bu hafta bir raporu yayınlandı. O rapordaki notta da JP Morgan daha önce beklenenden daha büyük bir faiz indirimi beklediğini söylüyor ve 50 bas puanını ifade ediyor. Tabii ki bu Avrupa'daki ve küresel ekonomideki genel gidişatla beraber alınmış bir karar. Sizin beklentiniz nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu genel olarak tabii Fed'le beraber de değerlendiriyoruz Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarını. Dünyayı nasıl etkileyecek bir oran olur?
Yani Avrupa tabii çok daha başka bir baskı altında. Bunlardan bir tanesi başta Trump. Hani Trump'ın BRICS ülkelerine böyle %100 vergi koyup koymayacağı çok net değil ama çok kesinlikle Avrupa ile olan ticareti etkileyecek. Avrupa'nın Ukrayna'daki olan savaşı fonlaması ile sonuçlanacak ve Avrupa'nın ekonomileri çok daha fazla zorlanacak Trump'ın gelmesiyle. En doğrudan negatif herhalde Avrupa ekonomileri etkilenecek. Başta da Almanya olmak üzere. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın bu şekilde bir adım atması aslında oraya verilecek önemli bir destek. Çünkü enflasyonla ilgili endişeler en azından kısa vadede kontrol altında. Ha işte küresel bir enflasyon dalgası bu gümrük vergileri sonunda gelince diyelim, Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerini durdurabilir. Ama başlangıç adımı olarak 50 bas puanlık faiz indirimiyle başlaması bence çok daha akıllıca, çok daha şu anda yaşanan ekonomik durgunlukla Avrupa içindeki uyumlu bir politika olur. Bu Türkiye'ye de olumlu yansıyacaktır. Gerçi Türkiye'nin şu anda biraz daha ekonomik olarak o tarafta olsa da işte siyasi olarak Suriye'deki gelişmeler çok önemli bir boyut alacak gibi gözüküyor. Ekonomik olarak da bizi etkileyebilecek bir performans, bir sonuç çıkabilir oradan. Sadece hani, politik karmaşa olarak değil. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın da 50 bas puan indirip ekonomilere bir can suyu vermesi, en azından Türkiye'nin ticaretinin, dış ticaretinin hala en büyük pazarı olan Avrupa ekonomisine bu şekilde bir destek verilmesi kısa vadede bizler için de, bizim ekonomimiz için de olumlu. Ama hani, jeopolitik olarak çok önemli gelişmeler yaşanma eşiğinde gibi anlıyorum ben. Özellikle Orta Doğu kaynaklı. Hani, izlemeye devam edeceğiz ama Avrupa açısından gerekli ve olumlu bir adım olacaktır bu.
Orta Doğu'daki gelişmeleri de önümüzdeki hafta daha detaylı olarak konuşuruz sizinle. Biraz daha da şekillenmiş olur neyin ne olduğu.
Evet, şu an anlam verebilmek çok kolay değil çünkü gerçekten öyle.
İsterseniz bir de kapamadan önce yoksulluğa ilişkin ufak bir notumuzu iletelim. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, dolayısıyla derin yoksulluk ağı güzel bir anlamlı bir kampanya başlattı. Yoksulluğun hayatın ilk anlarından itibaren çok boyutlu eşitsizliklerle yaşam mücadelesi içinde hayatımızı biçimlendirdiğini anlatan bir kampanya. O kampanyaya ilişkin bir tanıtıcı video da hazırlandı. Ben birazdan yayınlayacağız onu. Onu yayınlamadan isterseniz tekrar size bırakayım sözü. Biz yoksulluğu genel olarak veriler üzerinden konuşuyoruz ama hayatın ilk anından itibaren farklı boyutlardaki eşitsizliklerle hayatlarımızı derinden etkiliyor ve daha ilk andan itibaren nerede başladığımızı belirliyor biraz, değil mi?
Ya korkunç olan da o zaten. Bu bir döngü ve bir nesilden öbür nesile aktarılıyor ve bir o nesiller arası bir çıkma umudu Türkiye'nin özellikle şu andaki ekonomik şartlarında kalmamış durumda. Siz bunu doğduğunuz anda işte beslenme eksikliğiyle başlıyorsunuz. Büyüme sorunları, gelişme sorunları izliyor. Arkasından fırsat eşitsizliği ile takip ediyor. Bu ömür boyunca işte iş bulma olanaklarınızla ve devam ediyor bu kısıtlılıkla ve kendi ne yazık ki çocuklarınıza da aktarıyorsunuz bunu. Bunun aşılması derin yoksulluk ağının yaptığı hem farkındalık hem de yaptığı destekler, kampanyalar bu açıdan çok önemli. Bunun aşılması için de aslında bizim yapmamız gereken devleti bu yönde çalışmaya itmek. Evet, çok fazla sosyal yardım var ama bu sosyal yardımlar bazen partizan ya da çoğu zaman ya da kısmen partizanlık üzerinden ne yazık ki ilerliyor son dönemlerde. İkincisi de bu nesiller arası yoksulluğun aktarılması sorununa çare bulan yoksulluk yardımlarını, sosyal yardımları, istihdam ve eğitim olanakları eşitleyen bir düzen ne yazık ki kurulamıyor. Bir asgari gelir düzeyi, bir çocuk haklarına dayalı bir çocuk asgari gelir düzeyi oluşturulamamış durumda. O yüzden bütün bunlar ve hani şunu da eklemek lazım. Çocuk yoksulluğu bizim ülkemizde %40'ların %45'lere doğru giden bir oranda. Bu çok büyük bir gelecek kaybı, çok büyük bir eşitsizlik anlamına da geliyor. Bu döngüyü kırmamız lazım ve bu döngüyü kırmamız için de hem farkındalığı hem de desteklerimizi arttırmamız lazım. O yüzden de bu videoyu seyretmemiz, hepimizin anlaması ve bunu talep etmemiz, bu problemin çözülmesini talep etmemiz bence çok önemli.
Evet sayın seyirciler, tüm bebekler hazır. Hayat yarışı birazdan başlayacak. Geri sayım başlıyor. Başlıyor.
Yoksulluk düşündüğünüzden daha derin. Siz de bağışlarınızla dayanışmaya katılın. Kimse geride kalmasın.
Evet, çok önemli ve anlamlı bir konu oldu. Destek vermek isteyen, daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için de videonun altında açıklamalar kısmında derin yoksulluk ağının linkini de paylaşıyoruz. Oradan daha fazla detaya ulaşabilirler. Biz de programlarımızda tabii ki gündemde tutmaya, konuşmaya devam edeceğiz bu konuyu. Güldem Hanım, çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız.
Ben teşekkür ederim. Bu
önümüzdeki
videoda...